Ayrım 9.
Kızıl Ordu'nun zayıflığı hakkında bir makale yazın, buyuruyordu Tessa. İtalyan askeri ateşesinde tanık gösterin. Gösteriyordu Jolie. Ama iki gün ya geçiyor ya geçmiyor aradan ve Tessa, Rusya'nın askeri gücünü parlak bir şekilde belirtin diyordu. Bu sabah yine çağırmıştı. Milliyetli arası durum kritik bir hal aldı yeniden. Bizim için esas olan sömürgelerle olan bağlarımızı muhafaza etmektir. Merkezi ve Doğu Avrupa'da olup biten şeyler bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Bay Marcel Dea'nın son derece isabetli bir şekilde belirtmiş olduğu gibi bizler dansing için ölmek istemiyoruz diye başladı Jolie makalesine. Peki sonra? Birden canlandı Jolie ve sağ gözünü kırparak devam etti. Varşova, Belgrad ve Bükreş için dönmek istemiyoruz. Bitkin bir halde yaslandı koltuğuna. Önemli olan makaleyi iyi bir biçimde sunmaktı. Ölmek kelimesini iri puntoyla verecek, makalenin altına da domuz maskenin fotoğrafını yerleştirecekti. Republika'nın yazı işleri müdürü Gessier ile öğle yemeğindeydiler. Kiraz likörlü krepleri durmadan atıştırıyor Gessier, bir yandan da neşeyle anlatıyordu. Herkes aklını kaçırdı dostum. Söylentiye bakılırsa Chamberlain İtalyanlara Tunus'u teklif etmiş. Bunu işiten Bonnet de Malta'yı verseler ya diye gürlemiş. Kerhaneden beter oldu ortalık. Daha dün Daladier sosyal sigortalardan katiyen söz etmeyeceksiniz diyordu. Yarın Yahudilerin çevirdiği dolaplar üzerine bir başyazı koyunuz. Yazan da bir Yahudi, iyi mi? Tam bir kerhane dedim ya. Armanyak içtiler sonra. Gessier'in kaybedecek vakti yoktu pek. Gitti. Jolie ise o uzun yolu yayan yürüdü. Canı hava almak istiyordu. Bu Gessier sahtekarı budalanın biriydi. Malta'ymış. Hem Malta'yı Avrupa'dan saymakta ne oluyor? Bagram Caddesi'ndeydi. Etuel Meydanı'na doğru yürüyordu. Havanın da sağı solu hiç belli olmuyor. Günde 100 kere değişiyordu. Güneş yüzünü şöyle birazcık göstermeye görsün, kestane ağaçları yeniden çiçekleniyor, kadınlar daha bir güzel ve çekici oluveriyorlardı. Ama sonra buz gibi keskin bir rüzgar gelip de bulutları boşaltıyor, yağmur kış mevsimlerindeki gibi sıkıcı ve tatsız durmadan yağıyordu. Jolie meydana gelince durdu, meçhul asker anıtının önündeydi. Sürekli titreyen ölgün meşalesi ve çelenkleriyle bir mezardı bu. Mezarın üstünde de zafer anıtı. Jolie buradan her geçişinde heyecanlanır, sık sık Marsilya'yı söylerdi ıslıkla. Kendi neslinden olan adamların çoğu gibi o da savaş yıllarını gençliğin ve kaygısızlığın penceresinden seyrederdi. Çavuşun bağırıp çağırmasını, tifoya yakalanıp da 2 ay yatakta tıkılıp kalışını, cephede hücumdan önceki kabus dolu dakikalarla romlu kahveyi yudumlayışlarını hep duygulanarak, hep hoşgörüyle düşünerek anardı. Bütün arkadaşları sanki bugün gibi aklındaydı. Dornier vardı, Deval, o miyop Deval vardı. Ya Clement? Ne keyifli çocuktu, ölmüştü ama. Ya şu zafer anıtının altında kimler yatıyor? Clement bile burada belki. Neden olmasın? Generallerin, irili ufaklı elçilerin getirdikleri çiçek demekleri Clement için belki. Tessa gelip belki de onun önünde diz çöküyor. Zavallı Clement. Tarağının tırtıllarından ne melodiler bulur çıkarırdı. Ve küçük bir Marsilyalı kızla evlenmenin hayalini kurardı hep. Yazdığı makaleyi hatırladı Jolie. Bizler dansing için ölmek istemiyoruz. Ya Clement ne için ölmüştü? O zaman sizler Fransa için ölüyorsunuz demişlerdi onlara. O küçük Marsilyalı kız da bir başkasıyla evlenmiş olmalıydı. Kim bilir, belki o da ölmüştü. 25 yıl geçmişti aradan. Az şey mi bu? Gazetede her zamanki gergin ve telaşlı hava vardı. Jolie bu havayı severek girdi. Kendi başına kalınca düşündükleri ona yılgınlık veriyordu artık. Bakanlıktan bir makale geldi. İtalya, yakın doğuda batı uygarlığının bir köprüsüdür diye yazmışlardı. Mademoiselle Grongreen birinci sayfeler için bir şeyler karalıyordu. Aşağıda müvezziler bağırıyorlardı. 5. baskı yazıyor, ölmek istemiyoruz. İlk fırsatta çıktı Jolie, kafe konserin yolunu tuttu. Kaç zamandır ısrarla çağırıyorlardı oraya. Yüzü gözü boyalı genç bir şarkıcı, "Önemli olan yaşamaktır bugün, umurumuzda mı yarın?" diye söylüyor, salondaki kalabalık umurumuzda mı yarın sözünü hep birlikte bağırarak tekrarlıyorlardı. Şarkıcıyı gaga burunlu beyaz bir maskeyle sahneye gelen bir aktör izledi. Maskesini gözleri hizasında delmiş, iki kocaman ve kapkara delik açmıştı. Salonda birisi bağırdı. Ölüm bu mu? Haydi be enayi, bu Tessa'nın ta kendisi. Burnunu görmüyor musun? Tatsız tutsuz bir programdı. Neredeyse uyuyacaktı Jolie. Evine döndü, karısı yemek salonundaydı, gazete okuyordu. Karısı ona işleri hakkında pek soru sormazdı. Onun kafası başka konularla dolu olurdu genellikle. Terziler, para durumu, kadın modaları gibi. Oysa son günlerde karısı da şaşkına dönmüştü. Gazetelerde yazılanlara bakıp bakıp "Allah'ım neler yazıyor bunlar?" demeye başlamıştı. O gece kocasına bakıp şöyle bir cesaretlendi. "Bildiğimi de unuttum." Jolie iki yana savurdu kollarını. "Ben unutmadım mı sanki? Böyle bir oyun tutturmuşlar gidiyor. Belki de oynuyormuş gibi numara yapıyorlar. Eskiden hayrandım bunlara. Ne kurnaz adamlar derdim. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Belki de korkudan çıldırdılar hepsi." Karısı onu dikkatle seyrediyordu. Bir mırıltıyla sordu. "Almanlardan para almayasın sakın. İçim rahat değil. Başka şeyler için kurşuna dizerler adamı." Hemen atıldı Jolie. "Delisin sen. Düşündüğün şeye bak. Kim verir bu parayı bana Fransızlardan başka? Hükümet veriyor." Ve birdenbire karısının sebebini anlayamadığı bir sesle fısıldadı. "Paris için ölmek, zavallı Clement." 27. "Nasılsınız?" "Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?" Deser sözünün gerisini bile beklemedi. Yürümeye devam etti. Ve sonra kendi kendine düşündü. Herkes bu soruya açık seçik, dürüst cevaplar verse ne olurdu? İtirafların sonu gelmez, felaket haberlerinden ve mutsuzluk dolu yakınmalardan başka şey duymak mümkün olmazdı. Ama bu nasılsınızlar, teşekkür ederimler aslında Tessa'nın söylevleri gibi, kilisede okunan dualar ya da aşıkların birbirlerine ayırdıkları sözler gibi yuvarlak birer formül değiller miydi? Bizi kurtaran da biraz bu formüller galiba. Bir gün bile ayakta kalamazdık yoksa. Aslında Dessier gittikçe çöküyordu. Ama görünüşü kendisini ele vermediği için kimse bunun farkında değildi. İşleri yine tıkırında gidiyor. Eskiden olduğu gibi şimdi de Chicago ve Liverpool'daki iş çevreleri ondan emir alıyorlardı. Daladier'le takışması grevden önceki tavrı geçici zayıflıklar olarak yorumlanıyordu. Montigny'ye bakılırsa Dessier eskisinden farksızdı. Ve Tessa onun adının geçtiği her yerde başını hayranlıkla sallıyor, sanki "o ne kurnazdır, dünyayı parmağında döndürür, şeytanın ta kendisidir" demek istiyordu. Oysa Dessier eskiden nasıl yapıyorsa yine öyle, boşluğa karşı, karşısında var olmayan bir rakibe karşı oynuyordu. Bütün bu olaylar boş ve anlamsızdı onun gözünde. Geceleri oturup Bizans'ın o çok uzun süren can çekişmesini anlatan kitaplar okuyor ve gülüyordu. Herkesin bir felakete koşuştuğundan haberli olduğunu ama bunu değiştirmeye kimsenin gücünün yetmediğini daha iyi anlıyordu. Tek çare, tek çıkış yolu Münih'ti onun kafasında. Ne pahasına olursa olsun anlaşmak gerekiyordu. Nasıl, kiminle anlaşmak, bir canavarla mı? Ne manasızlık bu. 50'sine kadar Dessier hastalık yüzü görmemişti. Sigarayı elinden eksik etmemiş, içkisiz günü olmamıştı. Yıllar boyunca hiçbir zaman doğru dürüst uyumayı düşünmemişti. İşte şimdi bütün bunların acısını çekmeye başlamıştı. Sağlık durumu yüzünden tedirgin oluyor, doktorları büyük bir dikkatle dinliyor, gel gelelim eskiden edindiği alışkanlıkla düzensiz ve yıpratıcı bir şekilde yaşamaktan kurtulamıyordu. Üstelik şimdi ölümden daha çok korktuğu için eskisinden daha çok içiyordu. Gece bastırınca yarış arabasına atlayıp yüzlerce kilometre yol gidiyor, sonra bir küçük kahveye girip demiryolu nöbetçileriyle bir kadeh şarap tokuşturuyor ve "ne bok zaman" diye söyleniyordu. Başka birçok insan gibi onu da kurtaran şey düşüncelerindeki, davranışlarında ve gösterdiği tepkilerdeki durgunluk ve kıpırdamazlıktı. Hep finansman işleriyle ilgileniyordu. iki yeni fabrika açmış ve Roma ile ticari konuşmalara girmişti. Eski tutkulu hali yoktu artık. Ama bazen gerçek olmasa bile işleriyle coşkunluk kazandığı ve keyiflendiği oluyordu. Belki de o zamanlar Bizans'ın can çekişmesini, yakalandığı Anjin de Puvatri'nin ve yalnızlığını daha kolay unutabiliyordu. Onun Jeanette'e koşması, bir çeşit bağlanması da yine bu unutabilmek isteğinden doğuyordu. Kendisine uzak ve yabancı gelen bu garip kadını sevdiğini hiçbir zaman düşünmemişti. Cesaret edememişti bunu söylemeye. Ama onunla birlikte yaşadığı gecelerden sonra kendini daha çok yalnız ve kimsesiz hissediyordu. Evine dönerken kötü diye düşünüyordu hep. Ne istediğini biraz kendisi de bilmiyordu. Sık sık buluşuyordu Jeanette'le. Şehrin varoşlarındaki kenarda köşede kalmış ucuz ve tenha yerlere gidiyorlardı birlikte. Bazen kızı arabasına alıyor, ıslak yollarda hızlı, daha hızlı gitmek isteği bir tutku gibi içine yerleşince gaza bastıkça basıyor, saatte 140 kilometre hızla uçuyor, yüreğindeki sıkıntıyı kızla paylaşmaya çalışıyordu. Ayrılırlarken de kızın elini bir törende incelik göstermek zorundaki biri gibi özenerek öpüyordu. Buluşmalarını imkansız kılacak bir durum oluverirse, çok önemli bir iş yüzünden büroda kalsa ve buluşmaya gidemese Jeanette'i düşünüyordu. Deser stüdyoya girdi, Jeanette'i görmeye gelmişti. Şimdiye dek onu hiç mikrofonda konuşurken görmemiş, böyle bir isteği hep yakışıksız bulmuştu. Jeanette ona hiç borsada ne olup bittiğini sormazdı ki. Onu duvarları kırmızı ve kalın bezlerle kaplı bir odaya alıp beklemesini rica ettiler. Bulunduğu yerden kızın sesini duyabiliyordu. Jeanette bir şiir okuyordu. O da şiiri daha önce bir yerde duyduğunu hatırlar gibiydi. Acı çekiyorum ama severek despotluğun yüzünden öylesine kudretlisin. Aynı gemiyle geçeceğiz Şamzelize'den yalnız ikimiz, bilmelisin. Sonra hiçbir şey duyulmaz oldu. Kalın bir bulut gibi keder sarmıştı onu. Jeanette girdi o sırada. Çok güzel söylediniz şiiri dedi. Güldü kız. Rimmel reklamıydı. Birlikte çıktılar. İnce bir yağmur çiseliyordu sokakta. Kız sordu. Savaş hakkında ne diyorlar? Stüdyodaki konuşmaları hatırlamış, onları Desier'in de duymuş olabileceğini düşünmüştü. Adam cevap verdi. Müneccim değilim ki ben. Onların yanı sıra eski ve üzeri yırtıklarla kaplı peleriniyle bir kadın yürüyordu. Ellerinde bir yığın paket ve torba taşıyor, yüksek sesle konuşuyordu boyuna. Parmağımı soktum boğazına, al bakalım sana. Ne matrak ama, deyip duruyordu. Desier, bu kadın deli diye fısıldadı usulca. Sıkıntılı ve gergin bir andı bu. Otomobile doğru hızlandılar. Desier motoru çalıştırmadan önce bir süre dalgın, direksiyonda bekledi. Sonra hızla çıktılar yola. Yağmurun gözyaşı gibi dağılıp gittiği camların gerisinde parlayıp kaybolan yeşil kırmızı ışıklar vardı önlerinde. Arabanın farları karanlıkları delen birer alettiler sanki. Yağmurun gazabına uğramış ağaçları bir bir çekip çıkarıyorlardı geceden. Desier kızı şehrin dışındaki villasına getirmişti. Gelmek isteyip istemediğini de sormamıştı kıza. Önce suskundu, pek konuşmuyordu. Neden sonra bir kocaman şişe konyak çıkarmayı akıl edince açıldı çenesi. Konyak ısıtır sizi dedi. Çok güzel okudunuz şiiri. Tiyatroda oynamalıydınız siz. Hatırlıyor musunuz? Bir gün bana size güvenen rejisör para bulamadığı için piyes oynayamadığını söylemiştiniz. Buna bir çare bulmak kolay. Başını salladı kız. Yok, bitti artık. İnsan oynarken ağzından çıkan her söze inanmalı. Bu olmazsa seyirciyi inandıramazsınız. O zaman o sessizliğin içinde sesiniz kayboldu sanırsınız. Anlamıyor musunuz? Bittim ben. Bir zamanlar inanıyordum. O vakit bir aktörle beraberdim. O uyurken yanına uzanır ve Fedra'yı tekrar okurdum. Bahçeye çıktı Jeanette. Yağmurun sürüklediği toprak kokusu yerdeki yaprakların kokusuyla birleşmişti. İlkbahar acele ediyor, hemen gelmek için soluk soluğa koşuyordu. Bu yağmurun hastalıklı tıkırtısında bile baharın ayak sesleri vardı. Doymak bilmeyen bir açlıkla ciğerlerine çekiyordu havayı Jeanette ve içerken üşüteceksiniz diye seslenen Desier'e cevap vermiyordu. Bu birkaç dakika onun için Flora'yı yaşadığı mutluluğa benzeyen kısa ve yeni bir mutluluktu. Şimdi de kendi rüyasına inanıyordu. İçeriye girdiğinde gülümsüyordu, gözlerini kocaman bir şaşkınlığa açarak Desire'e baktı, dengesi bozulmuştu adamın. "Hayır," dedi Janet, "üşütmedim kendimi ama tükendim, Desire, bittim ben." Ve adama sarıldı, nedenini bilmeden kederli öpücüklerle öptü Desire'i. Bu adamla neden birlikte olduğuna kendisi de başından beri şaşmıştı. Aralarındaki ilişki ona türlü pişmanlıklardan, türlü acılardan başka ne verecekti? Ama bu gece arada sadece yağmurun sesine kulak vererek şu mısraları tekrarladı. Orada çok sevip ölenler ağaçların altında, her gün göreceğiz onları. Yiğit erkekler cesur kadınların kanatlarında, türkülerinde hep aşk masalları. Dans edeceğiz kıyılardaki çiçeklerle beraber, el ele ve göz göze olacağız. Ve böyle durmadan dönmek yorarsa sevgimizi, yeşillerin gölgesinde duracağız. Desire birden sordu kıza. Janet, neden böyle kederlisiniz? Keder değil benimkisi. Keder orada, Florida, ağacımızın altında ya da şiirlerde. Benimkine ümitsizlik denir. Yolda rastladığımız deli kadını hatırlıyor musunuz? Siz de tükendiniz Desire. Siz de bitkinsiniz ve ben görüyorum bunu. Böyle konuşurken bir yandan da gizli ve kaçamak öpücükler konduruyordu adama. Sabah Paris'e döndüler. Janet'i içten içe kemiren bir şey vardı. Neden bütün bunlar diye soruyordu kendi kendine. Herkes Desire'i yenilmez ve güçlü biliyordu. Gazeteler ona taçsız kral diye isim takmışlardı. Oysa Desire bir dilenciydi. Yüreği, ruhu bomboştu onun. Desire kendi kurtuluşunu ona sığınmakta buluyordu. Komik olan da buydu zaten. O, adamın ezikliği karşısında duygulanmamış mıydı? Acımamış mıydı adama? Ama aşkı acıdığınız şeylerle kuramazsınız. Öyle yaratamazsınız ki sevgiyi. Ya okuduğu şiirler? Janet düşündü ki onlar aslında bir krem ya da süpürge reklamı için, bazen de unutmak için okunan şeylerdi. Örneğin kendisi hiçbir zaman gerçek bir artist olamayacağını biliyordu. Keyfi dilerse niye olamıyorum diye matem tutabilir ama olamazdı. Desire'le de evlenemeyecekti. Adam bunu kendisine teklif ettiğinde gülmüştü Janet. Taşsız kraliçe olmak için mi evlenecekti onunla? Hayır. Adamın kendine göre işleri vardı ve hala bir işçi gibi işine koşmuyor muydu? Peki o neden kendisinin Janet'in de bir zavallı olduğunu, tüketilmiş, bitik bir yaratık olduğunu göremiyor? Kendinden olan ne varsa hepsini Figer için, Lucien için harcamıştı. Tüketmişti Janet. Artık bomboştu. Dün gece şiirler söyleyen de o değildi. Şiirleri söyleyen Ronser'di belki. Belki de Yağmur'du. O sadece Andre ile beraberken, onun yanındayken yaşamıştı. Sadece onun yanındayken sahtekar değildi ve kendine acımıyordu. Andre de onun gibiydi. Ona benziyor, alışılmışın içinde yaşıyordu. Söylememiş miydi Andre, yuvarlanan bir diken gibi yaşıyoruz dememiş miydi? Ama ikisi birden ayrı ve birbirinden uzak yönlerde yuvarlanıyorlardı. Böyle yuvarlanan da sadece onlar değildi. Eskiden okumuştu, sanat yüzünden zehirlenerek diye yazmışlardı bir yerde. Peki ama nasıl oluyordu o Janet, Andre'den başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi düşünemiyordu? Andre'yi çok seviyordu, ondan böyleydi. Bu gerçeği kendi kendine karşı olarak ilk olarak kabul ettiği an çekinmeden Desire'e söyledi. Başka bir adamı seviyordum ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Onu görmüyorum, hiç görmeyeceğim, sadece bilmenizi istiyorum. Kuru, katı ve resmi bir tavırla söylemişti bunu. Desire önce arabayı durdurdu, sonra kızın elini tuttu ve öptü. Şaşkına çevirdiniz beni, dedi. Tiyatrodan vazgeçmeniz gerçekten yazık. Neyse, işin ucunda o bile önemli değil belki. Desire onu evine bıraktı, ayrılırken akşam tekrar buluşmak üzere sözleştiler. Aralarındaki bağ çok basit bir şeydi. Bunu ikisi de kesinlikle anlamışlardı. Desire, bürosunun üzerinde kendisini bekleyen bir telgraf buldu. Telgraf'ta Alman ordularının Prag şehrine girdikleri yazılıydı. Birden gülmeye, inanılmaz gürültüler çıkararak gülmeye başladı. O kadar çok güldü ki sonunda dayanılmaz bir öksürüğe kaptırdı yakasını. Dolaptan bir şişe içki çıkardı. Artık doktoru dinlemek, onun tutsağı gibi yaşamak neye yarardı? Daha bir yıl geçsin, o zaman zaten her şeyin sonu gelecekti. Ya Janet? Kız onu değil, bir başkasını seviyordu zaten. İyi ama garip bir kadındı Janet. Yolda gördüğü deli kadının gözlerine benziyordu onun gözleri de. Unutmak denen şeyi, bu dayanılmaz zorunluluğu birlikte yaşayacakları da bir gerçekti. 28. Orada defalarca gördüm seni. Orada toprağı kırmızı, tek bir çalılık bile yok dağlarda. Hava hep öyle sıcak, kalın bir tabaka gibi yayılıyor insanın önünde. Ve birden sen yanımdasın. Göğsümde hissediyorum seni ve kucaklıyorum. Deniz, bu aşk neden böyle anlatılması güç şey? Neyi söylemek istediğimi anlayacak mısın? Deniz cevap vermedi. Ama daha bir sıkı sarıldı ona. Eskiden ölümün çok güç bir şey olduğunu düşünürdüm. Hep böyle söylemezler miydi? Hayır, çok basit şey ölüm. Sana nasıl söylesem, şu yaşadığımız an gibi bir şey. İçinde yaşarken, karşı karşıya gelmişken anlayamadığım bir şey. Ama korkmadığın bir şey. Kötü ve korkutan şey ne biliyor musun? Yenilmek. Yenilmek hasta ediyor insanı. Yüreğini kaldırıyor. İçinden konuşmak isteğini bile söküp alıyor. Aslında ölüm tanıdık bir yüz gibi, içinde taşıdığın bir şey. Hapisteyken yatakta kurşunların vızıltısını duyardım. Seni öldüremeyeceklerini biliyordum ama buna inanmak belki budalaca bir şey ama biliyordum, öldüremezlerdi seni. Hep yanındaydım. Deniz. Efendim. Hiç. Bu şimdi kaldıkları odanın duvarları kağıt kaplı, kızıla çalan kasım patları yaşıyor kağıtların üzerinde. 100 yıldan beri açan ve o günden bu yana hiç solmamış çiçekler. Neden duvara asmışlar şu bıyıklı generalin resmini? Ya şu şöminenin üstündeki kumbara? Şu kırmızı takkeli cüce neyin nesi? Tesadüfün yan yana getirdiği eşyalarla yaşayan bir oda bu. Başkaları burada belki bütün bir ömür boyu kalıp yaşayabilir, ömür tüketebilirler. Ama ikisi için sadece bir mola, bir soluk alma, bir saatlik mi, bir haftalık mı olduğu bilinmeyen bir bekleyiş burası. Kasım patları birden solacak kadar korkusuz olmadıkça önemli de değil. Etrafı biraz da onları, ikisini kıskanmaktan doğan şaşkınlıkla seyreden bu general bıyığını ısırıyormuş gibi duruyor çerçevenin içinde. O şimdi unutulmuş kitaplarda yaşıyor. Kime karşı, nasıl ve neden hangi zaferi kazandığı şimdi kimsenin umurunda değil. Cücenin karnı boş. Porselenden gövdesindeki kumbarasında tek metelik bile yok. Burnunu tutup çekseler, nanik yapsalar öfkelenecek hali yok. Kim bilir, belki de deniz hapishanede o beyaz duvarları sıkıntıdan çatlayan ve bazen çatlakların gerisinde bir ağacı, bulutları ve Viking'in çehresini gizleyen hapishanede cüceyi hatırlar. O zaman Misha cephedeki siperinde gözlerini yummadan bile kızıl renkli bir kasım patıyı tekrar görecektir. Çiçeği koparmak için elini uzatacak, o sırada bir kurşun gelecek. Ona sorarsanız bu kurşun kendine kötülük edemez. Adı kadar iyi biliyor bunu. Misha, söyle bana, sen misin, yanımda mısın?